Ayrım 7. Sayfa 105. Dindarlığın etkileri. Dinler çok boyutlu etki ve işlevlere sahiptir. Onlar sahip oldukları inanç sistemi, öngörmüş oldukları hayat biçimi, tavsiye ettikleri ibadetler ve müntesiplerinden oluşturdukları sosyal çevreyle bu etkileri üretirler. Hayata etkisi çoğu kere dolaylı olan dinlerin etki ve işlevleri hayatı organize etmelerinin doğal sonucudur. Dindarlığın en genel etkisi ise insani gelişimdir. İnsani gelişime katkıda bulunmayan dindarlığın kendisinin de yeterince gelişmemiş olduğu muhakkaktır. Bu yüzden dindarlığın doğal sonucu insanlıktır. Geliştirici, koruyucu, iyileştirici ve tamamlayıcı olmak üzere dindarlığın dört temel fonksiyonu vardır. Uzun sürede ortaya çıkan geliştirici etkiler aynı zamanda bireyin dinine bu misyonu yüklemesiyle ilişkilidir. Geliştirici fonksiyon daha çok sevgiyle motive olan dindarlıkta ortaya çıkar. Korkuyla motive olan dindarlık daha çok koruyucu işleve sahiptir. Zira cehennem korkusuyla motive olan dindar dini yasaklardan uzak durur. Örneğin Müslümanların çoğu sağlıklarına kötü geleceği için değil, dini bir yasayı çiğnememek için alkol kullanmaz. Bu şekilde alkolün sağlık ve sosyal hayat üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmuş olurlar. Dindarlığın etki ve fonksiyonlarını üretebilmesi için inanılan dinin yeterince doğru bilinmesi gerekir. Ancak bu durum yeterli değildir. Dinini yeterince doğru bilen bireyin onu ciddiye alması, yani yaşamaya değer bir olgu olarak algılaması gerekir. Ancak bundan sonra din hayata aktarılabilir. Buna göre bireyin din algısına bağlı olarak yaşadığı dindarlığın yönü, yoğunluğu ve niteliği dindarlığın etki ve işlevleri konusunda belirleyicidir. Dindarlığın iyileştirici etkisi, hasta bireyin inandığı varlığın hastalığına şifa vereceği inancını üretmiş olduğu plasebo etkisiyle yakından ilişkilidir. Bu yüzden hasta dindarlar, dindar olmayanlardan daha çabuk iyileşirler. Buna ilave olarak dindarlar psikolojik iyi hal açısından dindar olmayanlardan genelde daha iyi durumdadır. Son sırada bulunan rehabilite ve telafi edici etki ise tamamlayıcı özelliğe sahiptir. İnsanın başına gelen olumsuzlukları, hayra olmaya çalışması ve haksızlığa uğrayan birinin hakkını ahirette alacağına yönelik inancının onu rahatlatması bu kabildendir. Dini bağlanmanın insanın psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkilediğini ileri süren görüşler de vardır. Freud ve takipçilerinin başını çektiği ilk psikanalistler, ilkel bir yönelim olarak değerlendirdikleri dinin neden olduğu sınırlamaların insan psikolojisini bozduğu ve dinin nevroz etkisi yarattığını iddia etmiştir. Freud, obsesif kompulsif davranış sergileyen psikopatolojiklerle dindarlar arasında benzerlikler kurarak dinin de bir nevroz nedeni olduğunu ile sürmüştür. Ancak günahkarlık duygusu üzerinde en güçlü vurgunun Hristiyanlık dininde olduğu ve Freud'un din hakkında yaptığı değerlendirmelerde büyük oranda bu dini baz aldığı unutulmamalıdır. Ayrıca Freud'un din hakkında yaptığı değerlendirmeler sayıları, sınırları ve psikolojik sağlıkları bozuk küçük bir örneklem grubundan elde edilen verilere dayanır. Onun Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerini ilkel dinlerle eşlemeye çalışarak onlardan intikam almaya çalışması Freud'a yönelten eleştirilerden biri değildir. Dindarlığın psikopatolojiyle birlikte anılmasının nedenlerinden biri dinin sığ ve esneklikten yoksun bir şekilde algılanması sonucu dindarda ortaya çıkan bazı ruhsal problemlerdir. Ancak sadece dinin değil, herhangi bir fikir veya ideolojinin bu şekilde algılanması da benzer sonuçlar doğurmaktadır. Dinin yapısı gereği tamamen rasyonel bir bakış açısıyla açıklanamaması, hakkında yapılan olumsuz değerlendirmelerin diğer bir nedenidir. Ancak dinin bütün alanlarının rasyonel akılla açıklandığı zaman geriye kalanın din olmayacağı da açıktır. Mistik tecrübeler esnasında zaman zaman ortaya çıkan bazı anormal haller de dinin ruh sağlığını bozduğu yönündeki değerlendirmelere dayanak teşkil eder. Ancak mistik deneyim yaşayan bireyler üzerinde yapılan araştırmalar genel olarak psikososyal uyumlarının normal olduğunu ortaya koymuştur. Din eğitiminde sıklıkla müracaat edilen korku motivi ve bu duygu ekseninde gelişen dindarlığın zamanla bazı psikolojik sorunlara neden olması olasıdır. Taraflarından tam ve sorgusuz bir teslimiyet isteyen dini kurum ve liderlerin bunu sağlamak için ceza ve tehdit faktörlerini lüzumundan fazla kullanmaları aynı doğrultuda değerlendirilir. Zira korku faktörüyle motive olan dindarlık, yoğun suçluluk duygularına neden olup onları telafi etme arzusu ve ihtiyacını tetikler. Bu durumun şiddetlenmesi, bazı saplantıları beraberinde getirerek psikolojik sağlığı bozabilir. Ancak buradaki olumsuzluğun dinden değil, yanlış eğitim veya onu başka amaçlar için kullanma isteğinden kaynaklandığının altını çizmek gerekir. İnancın patolojik bir kişilik yapısıyla veya patolojik bir dindarlık algısının henüz dengesini bulmamış zayıf bir kişilik yapısıyla karşılaşması, dindarlığın kaygı ve suçluluk duygularını tahrik etmesine neden olabilir. Bu durumda yoğun suçluluk duygusu hisseden veya nörotik kişilik özellikleri gösteren dindarların daha fazla kaygı hissetmesi, dinden değil psikopatolojik sebeplerden kaynaklanmaktadır. Freud'un din hakkındaki olumsuz görüşlerine rağmen, onunla aynı dönemde yaşayan ve hatta bir dönem birlikte çalıştıkları Jung dine karşı ilgisiz ve kayıtsız tutumlarının ciddi psikolojik sorunlara neden olduğu yönündeki tespitlerini defalarca ifade etmiştir. O konuyla ilgili görüşlerini şöyle özetler. Hastalarım arasında hayatlarının ikinci yarısında bulunan yani 35 yaşını aşmış olanların tümünün problemlerinin kökeninde hayata ilişkin dini bir bakış açısı kazanmamış olmaları yatıyordu. Her birinin her çağın yaşayan dinlerinin bağlılarına verdikleri şeyi kaybettikleri için hastalığa yakalandıkları ve hiçbirinin kendi dini bakış açısını tekrar kazanmadan gerçekten şifa bulamayacaklarını söylemek yerinde olur. Günümüz psikanalistleri dine artık eskisi kadar olumsuz bir perspektiften bakmamaktadır. Hatta bazı psikologlar biraz daha ileri giderek din ile teolojinin uzlaşmasını ifade etmek için psikoteoloji adında yeni bir kavram teklif etmişlerdir. Özellikle son dönemlerde dini inanç ve uygulamalar ile ruh sağlığı arasında anlamlı derecede olumlu ilişkiler tespit eden birçok tecrübi araştırma yapılmıştır. Örneğin konuyla ilgili 43 araştırmayı inceleyen River Wong çalışmalarının %84'ünde din ile sağlık arasında olumlu bir ilişki bulunduğunu tespit etmiştir. Ancak ruh sağlığını olumlu yönde etkileyen dindarlığın, sağlıklı bir din anlayışına dayanan, bireyi ruhsal ve zihinsel sıkıntılarıyla hastalıklı bir hal almayan, onun kendini gerçekleştirmesine yardımcı olan bir dindarlık olduğunun altını çizmek gerekir. Dindarlık ve psikolojik sağlık. Psikolojik sağlık çok boyutlu bir olgudur. Bir olgunun çok boyutlu olması ise onu etkileyen faktörlerin fazla olması anlamına gelmektedir. Öyle ruh sağlığı olumsuz psikoloji durumlarından uzak olmak kadar olumlu psikolojik özelliklere sahip olmayı da içerir. Bu manada olumlu benlik tasarımı, öz benimseme, hayatı anlamlı ve yaşamaya değer görme, duygusal olgunluk, olumlu dünya görüşüne sahip olma, doğa ve diğer insanlarla olumlu ilişkiler geliştirme, kişisel özellik, kendilik bilinci, sorumluluk alma, duygu ve düşünceleri dengeleyebilme, baskıya, parantez içinde strese, direnç gösterme, sorun çözme, üretken olma ve benzeri gibi durumlar ruh sağlığı kavramı içinde değerlendirilmektedir. Ruh sağlığı ise bireyin nörobiyolojik ve ruhsal potansiyelleri çerçevesinde yeterlilik düzeyine çıkardığı yetenekleriyle sonradan edindiği inanç, tutum ve değerlerle birlikte kendisiyle ilişkisi dahil olmak üzere fiziksel ve sosyal çevreyle girdiği ilişkilerden elde ettiği psikolojik doyum olarak tanımlanır. Bu durumda ruh sağlığı gibi çok boyutlu bir fenomen olan dinin psikolojik sağlığa etkisi ele alınan boyutu, tanrı algısı ve dini inançların önemseme düzeyine paralel olarak doğrudan veya dolaylı bir şekilde gerçekleşir. Dinin kişisel doyuma etkisi genellikle pozitiftir. Birçok araştırma dini inançların, dindar insanların performanslarını ve diğer alanlardaki başarılarını güçlendirdiğini ortaya koymuştur. Dindarlığın başa çıkma süreci, kişisel kontrol ve etki hissi, mutluluk duygusu ve yaşam memnuniyeti üzerinde pozitif etkisinin olduğu, duanın kaygı düzeyini düşürdüğü, öfkeyi azaltarak rahatlamaya yardımcı olduğu, empati ve ahlaki duyarlılığı arttırdığı tespit edilmiştir. Zira dindarlık ile iş memnuniyeti arasında genellikle pozitif ilişkiler bulunmakta, dini pratikler iş stresini azaltmaktadır. Din, insanların hayata daha pozitif bir şekilde sarılmalarına yardım ederek yaptıkları iş daha anlamlı bir hale gelmektedir. Dinler ahlaki seviyeye yükselmektedir. Dindarlar davranışlarını daha iyi kontrol edip daha disiplinli ve sorumlu bir hayat yaşarlar. Onlar bağlılarında bencillik, kin, nefret, öfke, kıskançlık ve benzeri gibi olumsuz duyguları törpülerken yardımsever, özgeci, suç işlemekten kaçınan, çevresiyle uyumlu, olumlu davranışları teşvik ederler. Dindarlık ve başa çıkma. Esasen hayat bir problem çözme sürecidir. Bu durumda hayatın doğal bir parçası olan başa çıkma süreci, yaşam boyu devam eden bir olgudur. Ancak başa çıkma kavramı, daha çok kolaylıkla üstesinden gelinemeyen problemlerin çözümü için kullanılır. Bireyin karşılaştığı problemlerin çokluğu kadar kullandığı başa çıkma yöntemleri de çeşitlidir. Din ise bu sürece doğrudan veya dolaylı etkilerde bulunur. Hatta insanların büyük çoğunluğunun bir şekilde dini bir bağlanma içinde olduğu düşünülürse, dinin başa çıkma sürecinin doğal bir unsuru olduğu dahi söylenebilir. Nitekim dinler, önce temel çizgilerine ters düşmeyen seküler başa çıkma yöntemlerinin uygulanmasını ister. Dini başa çıkma ve bunlara ilave katkılar üretir. Örneğin sınava gelecek öğrencinin öncelikle gerekli hazırlığı yapması gerekir. Hazırlığı yaptıktan sonra Allah'ı yanında ve yardımında hissetmesi ona yapamayacağı soruları bile çözdürebilir. Çözümü zor veya imkansız problemler karşısında ise dinler tek alternatif olarak süreci devam ettirirler. Çünkü diğer açıklamalar ikna edici olmadığı zaman dini açıklamalar daha makul karşılanmakta, seküler yöntemler işe yaramadığı durumlarda din tek alternatif olmaktadır. Örneğin, pozitif tıptan şifa bulmayan birçok insanın dini kavram, sembol veya kutsal yerlerde şifa araması bundan dolayıdır. Hayat kontrolden çıktığı izlenimini verdiği zaman kutsalın kontrolünün devam ettiğini düşünmek dindar için önemli bir direnç kaynağıdır. Çünkü bu durum uygun bir şekilde temas kurulması halinde problem çözme için Tanrı'nın yardımından istifade etmesinin hala mümkün olduğunu ortaya koyar. Önemli yaşamsal problemlerle yüz yüze olan farklı gruplar üzerinde yapılan çalışmalarda dini başa çıkma yöntemlerinin mutluluk için önemli anlamlar içerdiği ortaya konmuştur. Bu çalışmalara göre dini başa çıkma yöntemlerinin, dini olmayan başa çıkma yöntemlerinin üzerinde ve ötesinde sonuçların öngörülerine eşsiz katkılar sunduğu görülmüş ve bu durum dini başa çıkmanın mutluluk için önemli potansiyel bir faktör olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Dini başa çıkma olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre manevi destek araba, sevgi duygularının hakim olduğu bir din algısı ve merhametli Tanrı tasavvuruna sahip olma gibi olumlu dini başa çıkma stratejileri sağlığın düzelmesine pozitif ilişkilidir. Cezalandırıcı bir Allah tahayyülü dini hoşnutsuzluk ve Tanrı'nın kendisini terk ettiği şeklindeki algıların etkili olduğu olumsuz dini başa çıkma ise sağlığın daha fazla bozulmasına neden olabilmektedir. Olumlu dini başa çıkma 3 farklı biçimde gerçekleşir. Kendini yönetme. Modeline göre birey Allah'ın kendisine kendi sorunlarıyla başa çıkma yeteneğine verdiğine inanır. Takdire uyma modeline göre birey işi tamamen Allah'ın takdirine bırakarak pasif bir şekilde sonuçları bekler. İşbirliği modelinde sorunları çözmede sorumlu olan birey bu süreçte Allah'ı bir dost ve yardımcı olarak algılar. Başa çıkma süresince problem ne kadar zor olursa olsun elinden geleni yaparak gerisini Allah'tan beklemek önemli derecede yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Yapılan bir araştırmada ehli sünnet ve cebriyeci kader algılarına sahip dindarların durumluk ve sürekli kaygı puanlarının mutezili kader algısına sahip olanlardan anlamlı derecede düşük olduğu görülmüştür. Başa çıkma süresince dinden yaralanma, Allah'la kurulan içsel ilişki çerçevesinde olabildiği gibi dinin sağlamış olduğu sosyal destek de bu konuda işlevseldir. Çünkü birey dini sosyal organizasyonlara katılıp bu organizasyonların bir parçası olarak çok yönlü destek alma imkanına sahip olmaktadır. Başa çıkma süresince dindarın müracaat ettiği en tipik dini davranış duadır. Dindar birey için dua bir boşalma aracıdır. Çeşitli hayat sıkıntılarıyla boğuşan insan zaman zaman çareyi her şeye gücü yettiğine inandığı varlığı arz etmekte bulunur. Ondan yardım ister, iyileşme talep eder, üstesinden gelemediği konuları ona havale eder. Bir zulme uğramışsa ondan adalet ister dayanılması zor bir durumdaysa ondan metanet ve sabır diler. Çektiği sıkıntılarını günahlarına kefaret sayılacağı veya cennette derecesinin yükseltilmesine vesile olacağını düşünerek rahatlar. Dua, İslam dininde üzerinde en çok vurgu yapılan ibadetlerden birisidir. Şöyle ki Kur'an'da dua ettiği zaman dua edenin duasına icabet edileceği ifade edilerek insanın yalnız olmadığı, her şey altında onun durumunu bilen ve ona yakın olan Allah'ın bulunduğu müteadit defalar vurgulanmıştır. Hazreti Peygamber de bir hadisinde namazda şifa vardır buyurarak bir tür dua olan namaz ibadetinin fonksiyonelliğini işaret etmiştir. Dindarlık ve hayatın anlamı. Yaşam memnuniyeti, hayatı yükleyen anlamla yakına ilişkilidir. İnsanlar zaman zaman hayatın tamamını, bazen ise başlarına gelen bir takım olumsuzlukları anlamlandırmada ciddi güçlüklerle karşılaşır. Dinler ise başka hiçbir yerde bulunmayan bir anlam potansiyeline sahiptir. Örneğin çocuğunu kaybeden bir anne için bu olayı dine başvurmadan anlamlandırmak oldukça zordur. İnanç sistemi etrafına yapılan kognitif yapı, bireyin karşılaştığı ve psikososyal uyumunu bozan hayat olaylarını algılama ve anlamlandırmada devreye girerek bir nevi filtre işlevi görür. Nitekim insan hayatını algılarına göre yaşar. Mevcut durumun başa çıkabilir bir olgu olarak algılanması, bireyin dayanma gücünü arttırır ve başa çıkma süresince katkıda bulunur. Bu konuda yapılan tecrübe araştırmalar, güçlü dini inanca sahip bireylerin hayata bir anlam yükleme, iyimserlik, diğer insanlara yardım etme ve yaşamı daha olumlu bir perspektiften algılama düzeylerinin yüksek, kaygı ve stres düzeylerinin daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin ABD'de 2000'den fazla insana niçin dindar oldukları sorulduğunda en yaygın olarak din hayatımıza anlam veriyor cevabını vermişlerdir. Dindar bireylerin çeşitli bela, musibet ve hastalıklardan daha az korkma eğilimi göstermeleri, Allah'la birliktelik şuuru yanında olumsuz hayat olaylarını daha kolay anlamlandırmaları ile yakına ilişkilidir. Onların ilahi iradenin iş başında olduğuna yönelik inançların yanında olumsuz deneyimlerin daha hayat boyu süren öğrenim süresince katkıda bulunacağı yönündeki algıları bu süreçteki önemli bir yatışma sağlarken dinlerin ısrarla tavsiye ettiği sabır da bu sürecin önemli bileşenlerinden biridir. Anlam eksenli bir terapi tekniği, parantez içinde logoterapi, geliştiren Frank, diğer ekollerden farklı bir şekilde dini insan varoluşunun en önemli unsurlarından biri olarak değerlendirilmiş ve onun tüm insani boyutlara hitap edilebilecek güçlü bir anlam merkezi olduğunu belirtmiştir. Zira inanan insan için olayların meydana gelişi, kaynağı veya gerisindeki güce ilişkin açıklamayı anlamlı kılan şey, dini içerikli kavramlardır. Bu durumda dini inanç sistemleri önemli birer anlam kaynağı pozisyonundadır. Dinin hayatın anlam kazanmasına sağladığı katkının dolaylı sonuçları da vardır. Örneğin yapılan araştırmalar, alkol ve uyuşturucu kullanımının hayata anlam yükleyememe, dolayısıyla yaşamak için bir amaç bulunamamaya yakından ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Dindarlık ve mutluluk. Din, bireyin algılarına yöneterek yaşam koşullarını kabullenmeye kolaylaştıran etkiye sahiptir. Dinler bağlılarında az ile yetinme, kanaatkar olma ve şükür bilincini yükseltmeye çalışır. Bu yüzden dini açıklama tarzı çoğu durumda mutluluk ve huzur kaynağı olabilmektedir. Bu konuda yapılan birçok araştırma, dindarlık ve edebi hayatı inanç ve içsel huzur arasında güçlü pozitif ilişkiler ortaya koymuştur. Dindarlar başlarına gelen olayların Allah'ın iradesiyle gerçekleştiğini düşündüklerinden, hayattan memnuniyet konusunda yüksek bir potansiyele sahiptir. Onlar olumsuzluk ve mahrumiyet durumlarında mazhar oldukları diğer nimetleri düşünerek kendilerini yoksunluk ve terk edilmiş duygularından koruyabilir. Nitekim dini bakış açısı, hayatın olumsuzluklarından çok güzelliklerine vurgu yapar. Bu durum bireyi bardağın boş tarafından çok dolu tarafına, sahip olduğu diğer nimetler üzerine düşünmeye yöneltir. Örneğin, Kur'an'da insanlar nimetler üzerine düşünmeye yöneltir. Örneğin, Kur'an'da insanlar bir taraftan evrendeki düzen ve insicam, hayatın güzellikleri ve sahip olunan nimetler üzerine düşünmeye çağrılırken, Diğer taraftan zorluklarla karşılaşan insanlara her zorlukla birlikte bir hatta birden fazla kolaylık olduğu bildirilerek mücadele güçleri arttırmaya çalıştır. Benzer şekilde Kur'an'ın hayatın olumsuz yönüyle karşılaşan insanın bireysel algısına çok fazla güvenmemesi gerektiği, şer içinde hayır olabileceğine vurgulanarak pozitif beklentiler içine sokulmaya çalıştır. Dinlerin bağlarının sağladığı sosyal destek, bireyin mutluluğunu olumlu yönde etkileyen temel faktörlerden biridir. Bu durum bireyi yalnızlıktan kurtardığı gibi diğer sorunların çözümüne de katkı sağlar. Allah'la kurulan şuursal temas, kişisel değer duygusunu yükselterek bireyin kendisini daha mutlu hissetmesine yardım eder. Dinin en karakteristik ibadeti olan duanın önemli etkilerinden biri, bireyde oluşturduğu sükunet ve huzurdur. Dua eden kişi sıkıntı ve dertlerini paylaşabileceği birini bulur ve yalnız olmadığını hisseder. Dua vasıtasıyla yalnızlık hissinden önemli ölçüde kurtulan birey, bu duygunun oluşturacağı terk edilmişlik, tecrit edilmişlik ve umutsuzluk gibi olumsuz duygulardan kurtulup daha pozitif bir bakış açısı geliştirerek geleceğe umutla bakabilir. Dindarlık ve kaygı. Zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılan ve sıklıkla karşılaştırılan korku ve kaygı kavramları aynı durumu ifade etmez. Genellikle kısa süreli ve yoğun bir yaşantı olan korku ile kaygı arasındaki en önemli fark, korku duygusunun bir objeden kaynaklanıyor olmasına rağmen kaygı da belirli bir obje olmamasıdır. Somut bir objeye kavuşan kaygı korkuya dönüşürken objesini kaybeden korku da kaygıya dönüşür. Böylece birey herhangi bir konuda aynı anda hem korku hem de kaygı hissetmez. Korkunun psikososyal uyumlu katkısı bulunurken kaygının etkisi ise genellikle negatiftir. Gelecekte gerçekleşecek belirli bir olaya, parantez içinde evlilik, sınav, ameliyat, bağlı olarak yaşanan gerginliğin yarattığı kaygıya kısa süreli, bireyin açık ve nesnel bir tehlikeyle karşı karşıya olmadığı durumlarda bile tedirginlik ve huzursuzluk hissetmesine ise sürekli kaygı denir. Hayat olaylarıyla baş etme süreci her zaman olumlu bir şekilde sonuçlanmaz. Bu durum bireyin kaygı ve stres düzeyini yükseltir. Kaygı düzeyinin yükselmesi ise düşünme ve harekete geçme kabiliyetini sınırlayarak doğrudan hayat kalitesini etkiler. Bu durumda dinin baş etme sürecine yaptığı olumlu katkı kaygı açısından da koruyucu bir fonksiyon üretir. Şöyle ki, kaygı duygusunun oluşumunu engelleyerek birey potansiyellerini kullanma konusunda daha serbest bırakan din, kaygı ortaya çıktıktan sonra da yatıştırıcı bir fonksiyon üretir. Bu fonksiyonun en bariz şekilde ortaya çıktığı alanlardan biri ölüm kaygısıdır. Din bireye Allah'la birlikte hareket etme, onun gücüyle meydan okuma, parantez içinde Allah büyüktür bana yardım edecek, şuuru kazandırarak kaygı düzeyini aşağı çeker. Örneğin hicret yolculuğunda saklandıkları mağarada yakalanma ihtimalinin artması üzerine kaygılanan Hazreti Ebu Bekir de Hazreti Peygamber'in "Kaygılanma, Allah bizimle beraberdir" şeklindeki ifadesi ondaki Allah'la beraberlik şuurunu yükselterek rahatlamasını sağlamıştır. Benzer bir şekilde Allah'la üst düzey birliktelik şuurunun objesiyle orantısız korku olan fobilerin ortaya çıkmasına engelleyici bir etkisi bulunmaktadır. Dindarlık ile kaygı arasındaki ilişkiyi konu edinen 76 çalışmayı inceleyen Koenig, çalışmaların 35'inde dindarlık yükseldikçe kaygı düzeyinin azaldığını, çalışmaların 7'sinde karışık ve eğrisel, 10 araştırmasında ise iki değişken arasında pozitif bir korelasyon tespit edildiğini bildirmiştir. Koenig, ayrıca araştırma kapsamında değerlendirilen toplam 7 klinik çalışmanın 6'sında dinin kaygıdan kurtulmada oldukça önemli bir işleve sahip olduğunu bildirmiştir. Dindarlığın genellikle korku ve kaygı hafifletici etkiye sahip olmasına rağmen dini basit bir şekilde kaygıya karşı geliştirilen bir savunma tepkisi olarak değerlendirmek, dini hayatın çok yönlü doğasını küçümsemek anlamına gelir. Zira başa çıkma süresince etkilense de din bu süreci büyük oranda etkilenmektedir. Ayrıca dinin geliştirici ve koruyucu fonksiyonları, iyileştirici fonksiyonlarından önce gelmektedir. Dindarlık ve stres. Ruhsal bir gerginlik olan stres, aynı zamanda bir tür psikolojik enerjidir. Belli düzeyi aşmadığı müddetçe pozitif sonuçlar üreten stresin yoğunlaşarak şiddetlenmesi, bireyin psikososyal uyumunu bozarak daha ağır sonuçlar üretmesi mümkündür. Sanayi devrimiyle başlayan süreçte hayat formunun değişmesi, eskiye oranla hayatın daha karmaşık ve hızlı hale gelmesi yeni problemleri de beraberine getirmiştir. Ekonomik sıkıntıların da bu sürece eklenmesi ise tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar stresli bir hayat ortaya çıkarmıştır. Hayat olaylarının hemen hepsi aynı zamanda stres kaynağıdır. Onların stres üreticisi olup olmamaları daha çok bireysel algılara göre değişmektedir. Örneğin sabahleyin aynı sınava gelecek iki öğrenciden biri aşırı stres altındayken diğeri son derece rahat olabilir. Bu durum aynı sınavın kendileri için aynı anlamı ifade etmeyeceğinden kaynaklanabileceği gibi iki öğrencinin kişilik yapıları, bu tür durumlarda ilgili geçmiş deneyimleri, geleceğe yönelik tasarımları ve benzeri gibi birçok faktörden kaynaklanıyor olabilir. Dil stresin oluşumunu engelleyici özelliğiyle koruyucu bir işleve sahiptir. Ancak oluştuktan sonra da o iyileştirici etkisiyle strese başa çıkmaya yardımcı olur. Örneğin karar vermekte zorluk çekilen konular önemli stres kaynaklarıdır. Bu konuda yaşanan gerginliği hafifleten faktörlerden biri olarak din üç işleve sahiptir. Birinci olarak din, hayata organize edici tavsiye, emir ve yasaklarla inanan insana hangi durumlarda nasıl davranacağını bildirerek onu kararsızlıklardan kurtarır. İkinci olarak din, bağlılarından oluşturduğu sosyal gruplarla bir taraftan istişareyi daha olası hale sokarken diğer taraftan reddedilme ve sosyal izolasyon korkusunu yatıştırır. Son olarak inanan insanların vermiş oldukları kararlarda Allah'ın rehberliğini hissetmesi son derece sık karşılanan durumlardandır. Dini inanç ve pratikler bir yandan kederin acısını azaltırken diğer taraftan aşırı neşeyi tasfiye ederek ruhsal dengeyi koruyucu bir etkiye sahiptir. Örneğin operasyon geçiren yaşlı hastaların ameliyat sonrası icra etmiş oldukları dini pratiklerle depresyon ve genel stres düzeyleri arasında negatif ilişkiler tespit edilmiştir. Benzer bir şekilde bir gün sonra kalp ameliyatı geçirecek olan 100 hasta üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada ise deneklerin ameliyat stresle baş edebilme konusunda duaya başvurdukları %96, dua edenlerin %70'inin yaptıkları dualarda fayda göreceklerine kesin olarak inandıkları görülmüştür. Dindarlık ve depresyon. Depresyon, uzun süreli yoğun bir keder, pişmanlık ve suçluluk duygularıyla karakterize edilen, çoğu kere yaşama arzusunun kaybolup bireyi intihara sürükleyen yaşam kalitesinin düştüğü, uyku, iştah ve cinsel arzularda bozuklukları beraberine getiren bir hastalıktır. Depresyon, dindarlık ilişkisine etkileyen birçok faktör bulunsa da genellikle dindarlık ile depresyon arasındaki ters yönlü ilişkiler vardır. Buna göre daha dindar bireylerin depresyona yakalanma riski düşük olmakla birlikte onlar depresyonla mücadelede de daha başarılıdır. Dini inancın bu mücadeleye en büyük katkısı bireyin ümit duygusunu yüksek tutarak psikolojik direnci arttırmak suretiyle gerçekleşir. Zira ümidin depresyonla negatif, iyimserlik ve kişisel ön saygı ile olumlu ilişkileri vardır. Dindarlık ile ümit ve iyimserlik arasındaki ilişkileri konu edinen araştırmalar inceleyen Koning, 15 çalışmadan 12'sinde iki değişken arasında anlamlı olumlu bir ilişki tespit edildiğini bildirmiştir. Sadece iki çalışmada anlamlı bir ilişki tespit edilemediğini ifade eden Koning, dindar bireylerin dindar olmayanlardan daha az ümit var ya da iyimser olduğunu ortaya koyan hiçbir çalışma bulunmadığını belirtmiştir. Koning, Larson ile birlikte gerçekleştiği ve konuyu farklı perspektiflerden ele alan 850 çalışmayı inceledikleri başka bir çalışmada depresyon ve kaygı ile dindarlık ilişkisini ele alan çalışmalarının 3'te 2'sinde dindarlık düzeyinde yüksek olanların daha az depresyon yaşadıkları ve daha düşük düzeyde kaygı hissettiklerini bildirmiştir. Dindarlık ve intihar eğilimi. Depresyona başa çıkamayan insanların bir kısmının başvurduğu çözümlemelerden biri intihardır. İnsanın sahip olduğu güdülerin hayatın hizmetinde olmasına rağmen içine düşülen yoğun bunalım ve ümitsizlik durumları bireyin sağlıklı karar vermesini engelleyip onu intihara sürükleyebilmektedir. Dindarlığın intiharla ilişkisi ise koruyucu yöndedir. Şöyle ki, dinler bağlılarının genel gelişmelerine sağlamış oldukları katkıyla onların daha dirençli olmalarını sağlarken, stres kaynaklarıyla başladıkları yardımla depresyon ve duygusal bunalımların önüne geçmeye çalışırlar. Diğer taraftan intihar birçok dinde yasaklanmış olup, intiharı düşünen birey sadece canına kıymakla değil, dini bir yasa çiğnemekle karşı karşıya kalır. Bu durumda dünyayı kaybedecek olan birey, dini inançları gereği olan ahiret hayatını kaybetmek istemez. Dinlerin teşvik ettiği sosyal yardımlaşma ve paylaşım, birçok dinleri bir araya getirip sosyal organizasyonlar kurmalarını önünü açar. Dindarlar bu ortamlarda din kardeşleriyle kurdukları arkadaşlık ilişkileriyle ruhsal sorunlarını hafifletebilir. Örneğin Katolik ve Müslüman ülkelerde intihar oranlarının göreceli olarak düşük olması, bu ülkelerdeki aile bağlarının sağlam, dini inançların kuvvetli olmasına yorumlanmaktadır. İntihar din ilişkisi üzerine çalışan Stock, dinin ahiret inancıyla bireye mutluluk vaat ederek işsizlik, fakirlik, boşanma ve benzer sebeplerden dolayı yaşanan sıkıntıları ödünleyebildiğini belirtmiştir. Ona göre din yaşanan ıstırapla başka anlamlar yükleyerek onları da katlanılabilir hale getirmektedir. Zira Allah'ın her an iş başında ve her şeye hakim, onların onun müsaadesiyle gerçekleştiğini düşünmek, bireyin tamir ve sabır düzeyini yükseltici etkiye sahiptir. Dinlerin genellikle fakirlikten övgüyle bahsetmesi, özellikle ekonomik sebeplerden dolayı stres, depresyon ve intihar eğilimini azaltmaktadır. Literatüre geçen birçok çalışma, dini inançlarına daha çok bağlı bireylerin değerlerine oranla intihar daha az yöneldiği ve daha az intihar eylemi gerçekleştirdiğini ortaya koymuştur. Dinlerin bu konudaki başarısı, müntesiplerini alkol ve uyuşturucu gibi maddelerden uzak tutmasıyla da yakına ilişkilidir. Dindarlık ve alkol tüketimi. Dinler, müntesiplerinin beslenme biçimlerini düzenleyerek sağlıklarının dolaylı olarak etkilendikleri gibi, genellikle zararlı alışkanlıkları da yasaklayarak gerek beden gerekse psikolojik sağlıkla doğrudan ilgilenirler. Bundan ötürüdür ki yapılan birçok araştırmada dindarlık ile alkol ve uyuşturucu kullanımı arasında ters yönlü ilişki tespit edilmiştir. Dindarlık ve alkol kullanımı arasındaki ilişkiyi irdeleyen 86 çalışma incelen Koenig, bunlardan 76'sında parantez içinde %88 dindarlık seviyesi yüksek olanların düşük olanlara oranla daha az alkol tükettiklerini bildirmiştir. Uyuşturucu madde kullanımı ile dindarlık arasındaki ilişki üzerine yapılan 52 çalışmadan 48'inde ise daha dindar olan bireylerin daha az uyuşturucu kullandıkları görülmüştür. Dinlerin müntesiplerini alkol ve uyuşturucudan uzak tutması sadece yasaklarla hasıl edilen bir durum değildir. Dinlerin hayata sunmuş olduğu anlam ve amaç, anlamsızlık ve amaçsızlık sakiyetiyle gerçekleşen intiharlar için önemli bir engel teşkil ederken, sağlamış oldukları sosyal destek de bu konuda son derece etkilidir. Örneğin alkol ve uyuşturucuya uzak bir ortamda sosyalleşen bireylerin onlardan uzak durma ihtimalleri yüksek olduğu gibi, dinler aileye vermiş olduğu önemli bireyin güçlü aile bağları gelişmesine de katkıda bulunur. Özellikle ergenlik döneminde alınan güçlü aile desteği ise birçok zararlı alışkanlık ise arkadaşlığın başlamasını önlemesi açısından son derece önemlidir. Dindarlık ve bedensel sağlık. Dinler genellikle sağlığı koruyucu ve geliştirici birçok prensibe sahiptir. Dini inançlarına önem veren insanlar, dinlerini yaşarken aynı zamanda sağlıklarına da dikkat eder. Hastalandıkları zaman olumlu dini başa çıkma yöntemlerini daha başarılı bir şekilde kullanırlar. Bunun sonucu ise daha sağlıklı, kaliteli ve uzun yaşamdır. Zira yapılan birçok araştırma, dindarların daha uzun süre yaşadıklarını ortaya koymuştur. Örneğin, 126 bin denek üzerinde yapılan bir araştırmada dindarlıkla ölüme neden olan tüm riskler arasında negatif bir ilişki tespit edilmiş, daha dindar bireylerin %29'unun daha uzun yaşadıkları belirlenmiştir. Dindarlık ile uzun yaşam arasındaki ilişkiyi irdeleyen, 50'den fazla çalışma inceleyen Koenig arkadaşları, çalışmalarının 39'unda dindarlık düzeyi yüksek olan bireylerin düşük olanlar oranına daha uzun yaşadıklarının tespit edildiğini bildirmiştir. Dindarlık, hastalıkların iyileşme hızı oranını da arttırabilmektedir. Örneğin dindarlar cerrahi müdahalelerden sonra da daha kısa sürede iyileşmektedir. Bu durum büyük ihtimalle onların Tanrı'nın kendilerine şifa vereceğini ve dolayısıyla iyileştireceklerini olan inançlarından kaynaklanan plasebo etkisiyle yakından ilişkilidir. Bilindiği gibi plasebo etkisi bireyin almış olduğu ilacın parantez içinde tam tersi olsa bile işe yarayacağına olan inancının tedavi süresine pozitif bir şekilde yansımasıdır. Daha açık bir şekilde ifade edilecek olursa hasta ilaç olarak verilen ama ilaç olmayan etkisiz maddelerin tıpkı ilaç gibi tedavi edici bir sonuç üretmesidir. Bu yöntem özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında yaralı askerlerin tedavisine kullanılmış ve doktorlar morfin bittiğinde hastalarına morfin yaptıklarını söyleyerek tuzlu su iğnesi yapmışlardır. Sonuçta morfin aldığını düşünen hastaların acılarının kısa sürede azaldığı görülmüştür. Aslında plasebolar bireyin kendisine ve bedenine duyduğu özgüveni arttırmakta ve hastalık ile savaşabilmek için onu motive etmektedir. Dindar insanın Allah ile kurmuş olduğu ilişki desteklerinin yerine geleceği, hastalığının şifa bulacağına yönelik kuvvetli bir beklenti üretmekte ve ortaya çıkan olumlu düşünce ve inanç, beyindeki serotonin, nöroadrenalin, nöropeptit gibi ruh halini düzenleyen salgıları artırmaktadır. Bu salgı ise çeşitli yollarla savunma sistemini kuvvetlendirerek organizmanın kendine yenileme ve tamir işlemini tetiklemektedir. Böylece hastalıkların daha kısa sürede iyileşmesi mümkün hale gelirken birey baş etme gücünün artmasıyla daha etkili problem çözme kapasitesine kavuşmaktadır. Hatta son zamanlarda düşünce gücüyle tedavi şeklinde yeni bir yaklaşım geliştirilmiş ve başarılı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu bağlamda dini inanç ve duygu uygulamaların organik hastalıkların tedavisinde olumlu etkileri konusunda her geçen gün daha fazla kanıt ortaya çıkmaktadır. Bazen dua ile birkaç dakikada veya birkaç günde organik hastalıklar bile iyi olabilmektedir. Mesela Lourdes müessesinin kayıtlarına göre burada 200'den fazla verem, kanser, kemik hastalıkları ve benzeri diğer organik hastalıklara yakalanan insan mucize kabiliğinden kısa sürede iyi olmuştur. Sağlığa zararlı birçok davranış ve alışkanlık genellikle çoğu dinlerde yasaklanmış olup dindarlık sağlıklarını korumak için değil, dini bir yasağı çiğnememek için belli şeylerden uzak durmaktır. Örneğin trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ihtimalini artıran alkol ve uyuşturucu kullanımı birçok dine yasaklanmıştır. Diğer taraftan kalp hastalıklarını azaltan egzersiz, dengeli bir kilo kontrolünü kolaylaştıran diyet, parantez içinde perhiz ve benzeri gibi sağlığa iyi gelen birçok davranış dinler tarafından teşvik edilmiştir. Bu bağlamda oruç ibadeti, perhiz etkisiyle ön plana çıkan ibadetlerden birisidir. Yapılan bir araştırmaya katılan 296 doktorun %99'u manevi inancı olan hastaların böyle bir inancı sahip olmayan hastalara kıyasla hastalıkları daha iyi baş edebileceklerini belirtmiş. Diğer bir araştırmada ise hastaların yarıya yakınının parantez içinde %45 dini inançlarının sağlık durumlarını olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. Dindarlık ve sosyal uyum. Toplum halinde yaşamaya zorunluluğu, tarih boyunca insanların birlikte yaşamalarına neden olmuştur. Peygamberler de tek tek insanlara değil, insan topluluklarına gönderilmiş ve kendilerine inananlardan birer toplum oluşturmuşlardır. Toplumsal davranışı önemli ölçüde etkileyen faktörlerden biri olarak din, tarihin hiçbir döneminde gündemden düşmemiştir. Bu durum Kur'an'da her ümmet için bir peygamber gönderildiği şeklinde ifade edilmiştir. Dinlerin sosyal hayatla ilgili düzenlemeleri daha çok ahlak kavramları çerçevesinde değerlendirilir. Bu yönüyle aynı zamanda ahlaki kural koyucu olan dinler, onun korunması ve geliştirilmesinde önemli işlevlere sahiptir. Bazı dinlerle bu durum daha da belirgindir. Örneğin İslam dini, kendini güzel ahlak olarak tanımlarken, İslam peygamberi de kendisinin güzel ahlakı tamamlamak için gönderdiğini bildirmiştir. Dindarlar, ahlaki değerleri inançlarının bir parçası olarak algılar ve onlara yaklaşımları büyük oranda dini motivasyonun etkisiyle gerçekleşir. Ahlaki olarak iyi olan dinde aynı zamanda sevap iken kötü olan şeyler de günah olarak addedilir. Böylece vazifeye bağlılık, doğruluk, adalet, şefkat, merhamet, hürmet, saygı, dostluk, yardımlaşma, fedakarlık, diğerkamlık gibi ahlaki değerler sadece dünyasal getiriler için değil, dindarlar tarafından uhrevi getiriler için de önemsenir. Çoğu insan sevap kazanmak amacıyla ahlak kurallarına daha hassas bir şekilde riayet etmeye çalışır. Dindarların genellikle daha itaatkar ve toplum düzeyine uyum göstermeye daha eğilimli olmaları bundan dolayıdır. Yapılan birçok tecrübe çalışma, yukarıda bahsedilen ahlaki değerlerle dindarlık arasında kuvvetli ilişkilerin bulunduğunu ortaya koymuştur. Dindarlık arasında suç işleme oranları düşük olma eğilimindedir. Zira yasalara göre suç sayılarına eylemlerin önemli bir kısmı çoğu dinde günah olarak kabul edilir. Buna göre dinler, suç konusunda son derece önemli koruyucu bir fonksiyona sahiptir. Örneğin, İslam ülkelerinde Ramazan aylarında suç oranlarının düşmesi bu doğrultuda değerlendirilebilir. Sosyal içerikli teşvik yönü öğeler, bir yana dinlerde birçok ibadetin toplu şekilde icra edilmesini tavsiye edilmesi, doğal bir sosyal ortam oluşumunu beraberine getirmektedir. Bu durum sosyalleşmeyi teşvik ettiği gibi, olumsuz sosyalleşme ve uyumsuzluk riskine karşı da önemli bir koruyucudur. Örneğin ergenler üzerinde yapılan bir çalışmada dindarlığın suç eylemleriyle negatif ilişkisi yanında suç işleyenlerle arkadaşlık yapmaya da negatif ilişkisi tespit edilmiştir. Din insanın içindeki merhamet duygusunu hareket geçirerek diğer insan, hayvan, hatta bitkilere karşı daha hassas davranmasına katkıda bulunur. Bireyin din vasıtasıyla iç dünyasına yönelmesi, kendi eksikliklerinin farkına varmasını sağlayarak sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen kibir ve büyüklenme duygularından kurtulmaya yardım eder. Esasen dinlerin sosyal boyutta diğer bir yansıması da ben şuurundan bir şuuruna geçişe yaptıkları katkıdır. Dinsel farkındalığın yükselmesiyle kendi gücünün sınırlarını daha iyi kavramaya başlayan birey, aslında güçlü gördüğü diğer bazı insanların da ne kadar zayıf ve yardıma muhtaç olduğunu anlayıp nispeten uzun sayılabilecek bu hayat yolculuğunda insanların birbirlerine ne kadar muhtaç olduğunu keşfeder. Bu durum empati düzeyini de yükselterek bireyin diğer insanlara karşı daha sevecen ve yardımsever olmalarına önemli katkıda bulunur. Örneğin bir ibadet ayı olan Ramazan'da insanların yardımseverliklerinin yıl içindeki en üst düzeye çıkması bu durumun göstergelerinden biridir. Dinler, sosyal bütünleşme açısından da önemli işlevlere sahiptir. Onlar sosyal beceri, aile içi uyum ve toplum yararına davranışa destekleme gibi değerler aracılığıyla olumlu davranışı yüreklendirerek sosyal bütünleşme ve toplumsal barışa önemli katkılar üretirler. Dinler aynı inancı paylaşan insanları bir araya getirerek onların birlikte hareket etmelerini teşvik ederler. Hatta din kardeşliği çoğu durumda biyolojik kardeşliğin önüne geçer. Grup içi dayanışmaya teşvik eden dinler aynı zamanda önemli bir sosyal destek oluştururlar. Gruplar bütünleşme düzeyi arttıkça bireyin gruptan aldığı sosyal destek de artar. Bir şekilde mensuplarına sosyal destek sağlayan dinler birçok problemin çözümüne de katkı sağlar. Dindarlık, evlilik ve aile. Evlilik ve aile kurumu tarih boyunca dinlerin önemli üzerinde durduğu konuların başında gelir. Zira dindarlığın kendisi de aile ortamında gelişmeye başlar. Olumlu çocukluk tecrübeleri hayatın geri kalanı için son derece önemli etkiler üretir. Yetişkinlik döneminde aile hayattan hissedilen doyum, psikolojik iyi hal ve mutlulukla yakından ilişkilidir. Bu yüzden hemen bütün dinler evlilik kurumunu koruyucu ve geliştirici birçok önlem almıştır. Örneğin Tevrat, İncil ve Kur'an'da evliliği kutsanmış, sadakatsizlik ve evlilik dışı cinsel ilişki yasaklanmış, boşanma hoş görülmemiş ve hatta bazı mezheplerde yasaklanmıştır. Bunun sonucu dindarlar genellikle aile kurmaya daha eğilimli olup aileyle ilgili değerleri daha fazla önemserler. Eş ve çocuklarına karşı daha çok sevgi, saygı ve sadakat gösteren dindarlar evlilik hayatından daha fazla psikolojik doyum hisseder ve boşanmaya daha az yönelirler. Dinlerin evlilik ve aile konusundaki koruyucu önlemlerinin sosyal hayatın yansıması da pozitiftir. Cinsel yolda bulaşan hastalıklara karşı en önemli kalkan konumunda olan dinler, boşanmayı belli şartlara bağlayarak bu durumda genellikle daha mağdur taraf olan
kadınların cinsel istismar malzemesine dönüşmesine engel olmaya çalışır. Örneğin dindarların AIDS hastalığına yakalanma riski daha düşük olmakla birlikte hastalıklarla baş etme konusunda da dini eğilimler önemli bir işleve sahiptir. Zira Batı dünyasında ortaya çıkan ve dinin psikolojik açısından iyileştirici gücü üzerine yoğunlaşan pastoral terapi AIDS ile mücadelede son derece etkili fonksiyonlar üretmektedir. Sonuç olarak din insan hayatında çok yönlü etkilere sahiptir. Dinin psikolojik sağlık başta olmak üzere genel olarak sağlık üzerindeki etkisi kişilik üzerindeki etkileriyle gerçekleşir. Zira bir sağlık rehberi olmayan din, bireyin hayatında koyduğu ilkeler ve yapmış olduğu düzenlemelerle etkili olur. Dinin sağlık konusunda temel işlevi geliştirici, koruyucu, önleyicidir. Hastalık durumunda iyileşme süresince yardımcı olan din, devasız hastalık durumlarında ise rehabilitatif edici ve ödünleyici etkilerle sürece dahil olmaktadır. Ayrım sonu. Sayfa 124.